Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Hiç evinizde bir yarışmada ödül kazandığınızı canlandırarak bu ödülü sahnede alıyormuş gibi ayna karşısında konuşmanızın provasını yaptınız mı? İtiraf edin hadi, herkesin yaptığına eminim. İsterseniz itiraflara ben başlayayım. Ben düzenli olarak bunu yapıyordum. Yani düzenli olarak bir Nobel ödülü kazandığımı canlandırıp konuşmamı sürekli değiştirip daha iyi haline getiriyordum. Peki neden? Neden insanlar evlerinde taraklarını, deodorant şişelerini mikrofon yapıp evdeki bir bibloyu, heykeli ödül gibi kaldırıp aynada kendilerine ödül konuşması provası yaparlardı? Hadi gelin bugün buradan ilham bulmaya çalışalım. Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Geçtiğimiz hafta 2024 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Bazı favorilerimiz ödüllerini aldı, bazı favorilerimiz alamadı. Ama genel olarak güzel bir ödül töreni oldu. Özellikle son yılların en çok izlenen Oscar ödül töreni olmuş. Nedeni bence bu sene filmlerin genel olarak çok iyi olmasıydı. Aslında sürprizsiz bir yıldı. Mesela Oppenheimer'ın alacağı neredeyse kesin olan kategoriler vardı. Yani çoğunluğun ilk favorisi olmasa da en iyi filmi Oppenheimer'ın alacağını biliyorduk. Ya da en iyi erkek oyuncunun Cillian Murphy olacağını da biliyorduk. Ama yine de bir sürü favorimiz olduğu için izlemeye değer gördük belki. Şimdi gelelim nereden bu hafta bu konuyu konuşmak istediğime. Bu yıl bir Oscar konuşması beni çok etkiledi ve etkilemekle kalmayıp uzun uzun düşündürdü. Bu konuşmanın hangisi olduğuna, beni neden etkilediğine değineceğim tabii ki. Ben bu konuşmalara dalmışken insanların da onları etkileyen eski Oscar konuşmalarını paylaştığını gördüm sosyal medya hesaplarından. İşte bu Oscar konuşması üzerine bu kadar uzun düşününce ve bu paylaşımları görünce neden bu tarz ödüllerin ve ödül konuşmalarının bizi bu kadar etkilediği oldukça dikkatimi çekti. Yani neden bizler bu konuşmalardan bu kadar etkileniyorduk, duygulanıyorduk, motive oluyorduk? Şimdi aslında bu konuşmalardan etkilenmek için bir sinefil ya da sinema aşığı olmaya gerek yok. Zaten gerek olmadığı için bu konuşmalar bu kadar büyük dalgalar halinde topluma yayılıyor. Aslında bu konuşmalardan etkilenmemizin en büyük sebebi tabii ki bir performansın büyük bir ödülle taçlandırılma hissinin kocaman, önemli insanlardan oluşan bir salonda uzun uzun alkışlanma süreçlerinden oluşması. Bu ilgi odağı olma durumunun yanı sıra büyük bir ödül kazanmak aslında başardım hissinin en somut karşılığı. Yani özellikle de başarılı olmakla takıntısı olan bir neslin çocukları olarak böyle somut bir girişim görmek eminim en büyük tatmindir. Ve bu tatmin durumu izleyiciler olan bizler için büyük bir hayranlık uyandırıyor bence. Çünkü düşünsenize, bir şey başarmak istiyorsunuz ve bunun tam olarak bir somut karşılığının ne olduğunun en güzel tanımı bunun bir ödülle taçlandırılması. Yani eğer bir performans, bir çalışma karşılığında bir ödül veriliyorsa kesinlikle başarılı olunmuştur demektir olarak bakılıyor olaya. Ki bence bu tamamen bunun karşılığı değil. Ama geri dönelim ödül konuşmalarına. İşte bu ödül konuşmaları için kısacık bir süre verilse de ödül sahiplerine, bu da Oscar ödüllerinde 45 saniye oluyormuş. Ama tabii uzayabiliyor bu süre. Bu durum büyük bir farkındalık yaratma ve bir bakıma da protesto anı. Bu anda sadece anneye, babaya, eşe, dosta teşekkür etme anı değil. Aynı zamanda insanlık, dünya, yaşam adına neye dikkat çekmek istiyorsanız gözler ve kameralar üzerinizdeyken ona dikkat çekebiliyorsunuz. Bu anlamda da Oscar, Nobel, Grammy gibi ödül konuşmaları çok önem taşıyor. Ne demiş, ne demiş, ne söylemiş diye koşa koşa bu konuşmaları dinlemeye gitmemizin sebebi aslında kolektif bir protesto anı olması bu konuşmaların. Ama aslında bütün bunlar bir kenara, ben bireysel olarak kişisel gelişim kapsamında bir şeylerden direkt olarak ilham almak yerine dolaylı yollardan ilham bulmayı daha çok seviyorum. Yani bir kitapta geçen bir cümleden, bir filmin kesitinden ya da bir röportajı yapan kişinin kendiyle ilgili anlattığı bir hikayeden, yani dolaylı olarak ilham bulmayı, işte şunu yap, bunu yap, sabah şöyle kalk, akşam böyle yat denilmesinden daha anlamlı buluyorum. Hayatıma daha kolay adapte edebiliyorum bu ilhamları. İşte bu yüzden ödül konuşmaları kişisel motivasyon anlamında dolaylı olarak ilham bulmayı çok sevdiğim yerler. Bugün bu konuşmalardan birlikte anlam ve motivasyon aramak istedim. Yoksa beni neden bir Oscar ödülü konuşması bu kadar etkilesin ki, değil mi? Çünkü dolaylı bir yoldan aslında bize verilen çok güzel mesajlar var. 2009 yılında The Reader okuyucu filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını kazanan Kate Winslet, yani namı değer Titanic'in Rose'u Oscar konuşmasında şöyle bir şey söylüyor. Aslında bu anın provasını 8 yaşında evimizin banyosunda elimde bir şampuan şişesiyle yapmıştım diyor. Gördüğünüz gibi yalnız değiliz. Sadece biz değil. Hollywood ünlüleri de çocukken, gençken bu provaları yapıyorlarmış. Kate Winslet 2009'da Oscar ödülünü kazandıktan sonra ödülü evinin banyosunda sergilemeye başlamış. Böylelikle evine gelen misafirlerinin banyodaki gerçek bir Oscar heykeliyle ayna karşısında istedikleri konuşmayı yapabilmelerini sağlamak istemiş. Ya Kate, sen ne kadar düşünceli bir kızsın ya. Yani misafirlikte müthiş bir banyo paketi değil mi bu? Konforlu bir tuvalet deneyiminden sonra gerçek bir Oscar heykeliyle konuşma provası. Bayıldım. Harika bir arkadaş. Şimdi gelelim malum konuya. Hangi Oscar konuşmalarından nasıl ilhamlar bulabiliriz? Favorim bu yılki etkilendiğim konuşma ama onu bölümün sonuna sakladım. Şimdi ilham dolu Oscar konuşmalarına bakalım. Benim en etkilendiğim konuşmalardan biridir şimdi söyleyeceğim. Bence çok ikonik bir konuşma olarak tarihe geçti. Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Kei Huy Quan, o uzun bir alkışın ardından herkesin gözlerini dolduracak şu cümleyi kuruyor.
My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar.
Anne, az önce bir Oscar kazandım diyor ve bunu gözyaşları içinde söylüyor ve ödülü 84 yaşında evde töreni izleyen annesine böyle adıyor. Sonrasında ise alışık olmadığımız hikayesini anlatıyor. Yolculuğum bir teknede başladı, mülteci kampında bir yıl geçirdim. Nasıl olduysa buraya, Hollywood'un en büyük sahnesine geldim. Böyle hikayeler yalnızca filmlerde olur derler. Benim de başıma geldiğine inanamıyorum. Amerikan rüyası bu işte diyor. Sonra da şöyle ekliyor. Eşinin ona 20 yıl boyunca her ay, her yıl zamanının geleceğini söylediğini ve hayallerinize inanmanız gerekir. Ben az kalsın vazgeçiyordum. Hepinize söylüyorum. Lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin diyor. Çok etkileyici bir konuşmaydı. Konuşmanın tamamını sizinle Instagram'dan da paylaşacağım. Bu konuşmadan çıkarılacak çok ilham var bence. Bazen sahip olduğumuz şartlar hayalini kurduğumuz yerlerden çok uzaklarda görünebilir. Ama bu demek değil ki oralara ulaşamayacağız, o sahnelere çıkamayacağız. Sadece yolumuz kimilerine göre biraz uzun olacak diyebiliriz. Kimileri aynı sahneye mülteci kampından geçerek, kimileri ise o sahnenin çok da uzağında olmayan bir şehirden gelerek çıkabilir. Yollarımızın farklılığı sonuçta bizi aynı sonuca ulaşmaktan alıkoymuyor görüyorsunuz ki. Ayrıca beni hayallerinize inanmanız gerekir, ben az kalsın vazgeçiyordum cümlesi de çok etkilemişti. Hep şunu düşünürüm, bir başarıya ulaştıktan sonra ya vazgeçseydim? Yani yaşamda bir sürü paralel evren var ve her bir kararımız ve kararların varyasyonları içinde başka başka evrenler var, başka başka hayatlar var. Tıpkı bahsettiğimiz Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminde olduğu gibi aslında tamamen denk geldi. Yani filmle ilgili bir yere mesaj vermek istemedim ama filmde de böyle bir şey anlatılıyor. Yani biz bir şeyi başardıktan sonra ya ben buradan vazgeçseydim, bu yoldan dönseydim, bir başka alternatif olayı, bu işin nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Ya vazgeçseydim ve bu başarı hiç yaşanmasaydı, elimde böyle bir başarı olmasaydı nasıl olurdu diye düşünüyorum. İşte bu konuşma iki vazgeçmemişim diyeceğimiz şeylere çok güzel ilham oluyor. Siz de Kei Huy Quan'dan ilhamla iyi ki vazgeçmediğiniz ve başardığınız şeyleri şimdi bir düşünün. Sonra da yakın zamanda vazgeçmeyi düşündüğünüz bir şeyler varsa, gelecekte ya vazgeçseydim diyeceklerinizi düşünün. Belki bu size bir yol olur. Bu konuşmalar aslında tam da böyle şeyleri düşündüğünüz zamanlarda karşınıza çıkıyor. Bunun biraz tesadüf, biraz çekim yasası, biraz da evrenin bizlere vermek istediği mesaj olarak düşünüyorum. Mesela buna şöyle bir örnek vereceğim. Ne zaman yaptığım iş, yani sosyal medyada içerik üreticiliğinden bahsediyorum şu anda ve aynı zamanda buradan sizlere podcast üretimi yapıyorum. Buralarda kendimi yetersiz görsem, sanırım olmuyor ya, benim sanırım bırakmam lazım dediğim noktalarda mesaj kutuma bir mesaj düşüyor ya da geçtiğimiz hafta yayınladığım videonun yorumlar bölümüne bir yorum düşüyor ve oradan aslında evrenin bana bir mesaj verdiğini anlıyorum. Çünkü sizlerden mesela şöyle bir mesaj geliyor. Dilara, işte şu bölümü dinledim, harikaydı, karar veremiyordum ve bir anda şu kararı vermeye karar verdim ya da ne bileyim şöyle bir yola baş koyacaktım ama yapmıyordum, beni harekete geçirdin, çok teşekkür ederim, duymanı istedim, belki bu mesajı okumazsın. Böyle çok mesaj alıyorum. Ondan sonra diyorum ki ya demek ki devam etmem gerekiyor. Yani şu an pilimin bittiğini zannettiğim noktada bitiyor mu bilmiyorum. Ama sizden gelen mesaj kutumda gördüğüm o mesaj beni yok ya hayır vazgeçmemem gerekiyor denilen noktaya getiriyor. İşte aslında hayat biraz böyle bir şey ve evrenin bu mesajları tesadüfen verdiğine çok da inanmıyorum. Şimdi gelelim bir başka Oscar konuşmasına. Bu seneye damgasını vuran filmlerden Poor Things'in yönetmeni Yorgos Lanthimos'un 2019'da Oscar'da adı duyulan bir başka filmi vardı. The Favourite, Sarayın Gözdesi. Bence izlemediyseniz bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Bu filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Olivia Colman'ın The Crown'daki Elizabeth rolünden tanırsınız. Crown'da 3 Elizabeth var. Biri o gençliğini canlandıran, biri Olivia Colman'ın orta yaşlarını canlandıran, üçüncüsü de zaten yaşlı halini canlandıran. İşte Olivia Colman ikincisi. Gelelim Olivia'dan nasıl bir ilham bulduğumuza. Olivia Colman Oscar konuşmasında teşekkürlerini ettikten sonra "Eskiden temizlikçi olarak çalışırdım ve bu işi severdim ama zamanımın çoğunu bu anı hayal ederek geçirdim" diyor. Tabii bu konuşmayı dinledikten sonra biraz araştırdım. Gerçekten temizlikçi miydi Olivia Colman? Bir anda kendini setlerde mi buldu? Muhtemelen öyle olmamıştır dedim ve baktım. Olivia Colman üniversite yıllarında bir süre sonra üniversiteden ayrılmış fakat şehirde kalmaya devam edip uzun uzun bisikletle dolaşmış bir süre. Ve bu süreç içinde muhtemelen hayatı çözmeye, ne istediğini anlamaya çalışmış, öyle tahmin ediyorum. İşte bu süreçte de temizlikçi olarak çalışmış. Bütün bu parasını temizlik işi yaparak kazandıktan sonra bir oyuncudan başka bir şey olmak istemediğini fark etmiş. Şimdi bunu okumak bana şunu hatırlatıyor. Hayatta bize şaşalı, güzel ve parıltılı sonuçlar gösteriliyor. Mesela Oscar ödülü gibi. Fakat oraya gelene kadar bir insanın, bir kadının hangi evrelerden geçtiğini, arka plandaki hikayeyi çoğu zaman bilmiyoruz, göremiyoruz. Bu örnekte az önceki Ke Huy Quan gibi çok uçlara gitmeye gerek yok. Biraz normal şartları örnek almak istediğim için Olivia Colman'ı seçtim. Ne istediğimize karar vermeye, hayatı anlamaya, bu hayattaki yerimizi çözmeye çalışırken hiç de ait olmadığımız işleri yapa yapa aslında işte bu kararı vermeye başlıyoruz. Bu yanlış yolda yürüdüğümüzü göstermiyor. Bazen süreçte başka istasyonlara uğramak, o istasyonlardan gitmek istediğimiz yere ulaşmayan trenler kalksa da yanlış yolda olduğumuzu göstermiyor. Biraz aktarmayla istediğimiz güzergaha ulaşmak da mümkün. Bazen hayatta kaybolmuş ve istediğim noktaya hiç de yakın olmadığımı görüyorum. Sonra hayat karşıma başkalarından böyle örnekler çıkardığında yanlış yerde değilim ya, sadece duraklıyorum ve bu zorluklardan geçmek normal bir süreç diyebiliyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Farklı bir yerde olduğumu görmek amaçladığım yerden aslında beni demotive etse de bunun sürecin bir parçası olduğunu görmek, başka şeyleri farkına varabilmem için bu süreçlerden, bu zorluklardan geçmem gerektiğini görmek bana çok iyi geliyor. İşte size de Olivia Colman aracılığıyla bunu hatırlatmak istedim. Gelelim bir başka Oscar konuşmasına. Bu konuşma 2014 yılından geliyor. Aslında bu söyleyeceğim ismi Interstellar filminden bilirsiniz. Matthew McConaughey'den bahsediyorum. Onun konuşmasından bahsediyorum. Matthew Oscar'ı Interstellar ile değil Dallas Buyers Club'la, yani Sınırsızlar Kulübü'ndeki performansıyla almıştı. Kafa karışıklığı olmasın diye söylüyorum. Çünkü yakın zamanlarda yapılmış iki film. Bu filmle 2014 yılında Matthew en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Neden onun konuşmasını notlarım arasına almışım? Birincisi, bence oldukça çekici bir abimiz. Tabii ki bu yüzden değil. Bakalım ne söylemiş? Şöyle bir cümle kuruyor. "Her gün ihtiyacım olan 3 şey var. Birincisi, örnek alacağım bir şeye ihtiyacım var. Diğeri, sabırsızlıkla bekleyeceğim ve diğeri de kovalayacağım birine ihtiyacım var." Konuşmasının devamında da kovaladığı kahramanın her zaman kendisinin 10 yıl sonraki hali olduğunu söylüyor. Bu söylemler üzerinden biraz düşündüm. Çünkü bütün bu söylediklerinde bayağı bir ilham bulmuştum. Aslında özellikle de sosyal medyanın etkisiyle kendimize örnek aldığımız çok şey var. Bu idol gördüğümüz birileri de olabilir ama bence ara sıra değişkenlik gösteren olaylar, kişiler, ilham hikayeleri de olabilir. Yani her gün aynı şeyi örnek almaktan bahsetmiyoruz burada. Ama her gün kendime örnek alacağım bir şey bulmak bana yaptığım işlere tutkuyla sarılma imkanı tanıyabiliyor. İkinci olarak sabırsızlıkla bekleyeceğim şey harika bir söylem. Her gün ne işle meşgulsek hayatımızda o meşguliyetimizin bize sabırsızlıkla beklettiği bir şeyler sunması bence bizi hayata bağlayan şey, canlı olduğumuzu hissettiren şey. Tüm bu hayattaki varoluşumuzun meşguliyetinin bir sebebinin göstergesi bence bir şeyleri sabırsızlıkla beklememiz. Bu bir proje olabilir, bir iş teklifinin dönüşü olabilir, sabırsızlıkla beklediğimiz bir e-mail olabilir, tartıda vermeye çalıştığımız kilo, eğittiğimiz insanların gelişimi, uğraştığınız işlerle ilgili bir geri dönüş. Her neye uyarlamak isterseniz, her ne iş yapıyorsanız, hepsi bu hayatta tutkuyla yaptığımız işler için sabırsızlıkla bekleyeceğimiz bir şey olabilir. Üçüncü maddeye bakmadan önce bunun ne kadar önemli olduğunu size tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü sabırsızlıkla bir şeyleri beklemek gerçekten bizim canlı olduğumuzu bize gösteren, bize kanıtlayan şey. Şimdi üçüncü maddeye bakalım. Bu benim favorim. Kovalayacağım birine ihtiyacım var. O da 10 yıl sonraki halim diyor Matthew. Açıkçası benim için bu ilham konuşması burada zirve yapmıştır dostlar. Neden mi? Çünkü bir süredir bunun üzerinde kendimi eğitmeye çalışıyorum. İlgi odağımı kendim yapmakla uğraşıyorum. Çünkü çoğumuzun kronik olarak kendimizi başkalarıyla kıyaslama ve bu kıyas karşısında kendimize yüklenme, bazen de hatta zorbalık yapma durumu var. İşte ben de bu durumdan kendimi kurtarmak için başkalarının ne yaptığındansa kendi gelişimime kendimi odaklamak istiyorum. Yani kovaladığım şeyin kendimin en iyi versiyonu olması fikri o kadar olgun ve o kadar ermiş bir düşünce geliyor ki bana. İşte bundan daha ötesi yok bence. Aslında var, o da bir sonraki Oscar konuşmasında. Zaten hayatın bu evresine gelmiş biri bence çok şeyi çözmüştür diye düşünüyorum. Bu gerçekten önemli bir nokta. Sadece aslında en büyük rakibimizin kendimiz olması ve işte kendimizin en iyi versiyonu olmak için uğraşmak, sürekli birileriyle kendimizi kıyaslamayı bırakıp esas odağı kendimize çevirmek bence bu çok büyük bir olgunluk ve ulaşmamız gereken nokta diye düşünüyorum. Tabii ki kolay değil, hiç kolay değil. Böyle bir dönemde kendimizi kıyaslamadan durmak başka birileriyle. Ama yine de bunu başarmak için böyle küçük notlar almak kenara ilham konuşmalarından çok etkili olabilir. Şimdi gelelim bu sene beni en çok etkileyen konuşmaya. Bu örnekler hep geçtiğimiz senelerdendi. Şimdi konuşacağımız örnekse bu seneden. Bu sene The Holdovers'la, yani geriye kalanlardaki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu rolünü alan Devine Joy Randolph'un konuşmasından bahsedeceğiz. Devine adeta ders verir gibi herkesi duygulandıran konuşmasında şunu söylüyor. For so long I've always wanted to be different, and now I realize I just need to be myself, and I thank you for seeing me. O kadar uzun zamandır hep farklı olmayı istedim ki ve şimdi ihtiyacım olanın sadece kendim olmak olduğunu anlıyorum. Bu konuşma ilk izlediğimde beni çok derinden etkiledi. Zaten aslında çoğu kişiyi çok derinden etkiledi. Çünkü bence gecenin en iyi konuşmasıydı. Konuşmanın devamı da var. Tabii ki onları da paylaşacağım. Şimdi bu ablamız bir siyahi ablamız. Tabii ki de onun özellikle böyle bir söylemde bulunması çok normal. Çünkü biliyorsunuz ki Oscar o kadar da temiz bir geçmişi olan bir ödül töreni değil. Akademi o kadar temiz bir yer değil. Özellikle 1940'larda, 50'lerde Oscar ödüllerine siyahiler içeri alınmıyordu bile, bırakın ödül verilmeyi. Dolayısıyla bu siyahi oyuncuların farklı olmayı istemesi, aslında beyazlarla psikolojik bir çekişme içerisine girmeleri ve kendilerini olmak istedikleri kişilerden farklı insanlar olarak görmek istemeleri çok normal. Ama artık modern günümüzde diyelim, inşallah öyledir yani, bu farklar ortadan kalktı, olması gerektiği haline geliyor. İnşallah daha iyi hallere gelir tabii. Burada biraz daha bu konuşmayı genele bağlayabiliriz. Yani aslında o kadar uzun zamandır hepimiz farklı olmak istiyoruz ki kendimizi beğenmeyip hep başkalarını, belki vücutlarına, belki zihinlerine girmek istiyoruz ki o yüzden bence bu konuşmadan bu kadar çoğumuz etkilendik. Yani bunu sadece kendimde değil, birçok kişide görüyorum. Başarının, görünür olmanın yolunun başkası gibi olmaktan geçtiğini zannettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. o kadar uzun zamandır kendimiz olmuyoruz ki. Bunun elbette dış etkenlerle çok büyük bir etkisi var. Sosyal medya, dijital çağ, toplumsal normlar hepsi algılarımızı inanılmaz derecede bozuyor. Ve işin sonunda sürekli başkalarına dönüşmek istiyoruz. Ama ihtiyacımız olanın, saf gücün kendimiz olmaktan geçtiğini çoğumuz unutuyoruz. Bu nedenle Divine Joy Randolph'un bu konuşması beni çok derinden bir yerlerden etkiledi. Bugün bütün bu söylediklerimin temelinde aslında insan olarak ihtiyacımız olanlar ve yaşam amaçlarımızı sorguladığımı fark ediyorum. Zaten çok uzun süredir kendi yaşamımda da aynı şeyleri sorguluyorum. Ve bütün bunları sorgularken insanların konuşmalarından kesitler çıkarmak, bir kitapta geçen bir hikayeden ilham bulmak, bir filmin repliğinin derinlerine inmek benim için klişe motivasyonlardan daha değerli. Söylediğim gibi hayatıma daha rahatlıkla uyarlayabildiğim, adapte edebildiğim bir yerde. Umarım ihtiyacımız olanın içimizde bir yerlerde olduğunu fark edebileceğimiz nice ödül konuşmaları yaparız bir gün her birimiz. Sahi, ya siz ödül alsaydınız nasıl bir konuşma yapardınız? Siz bunu düşünürken ben gidiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.